Ayrım 55, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 613. Son kısım, 1892. The Times'dan, vefat. 30 Mayıs'ta Fransa'da Antibes'teki ikametgahında uzun süreden beri geçirmekte olduğu bir hastalıktan Plaster Bankası'nın eski genel müdürü ve Whitehaven kontu, Hük gazeteden başını kaldırarak Edward ölmüş dedi. Maisie vagonda onun yanında oturuyordu. Üzerinde kırmızı puanlı koyu sarı bir yazlık giysi vardı. Başına da üzerinde sarı taftadan kordelaları bulunan küçük bir şapka geçirmişti. Bugünkü ödül töreni için Winfield okuluna gidiyorlardı. Aşağılık bir domuzdan farkı yoktu ama annesi onu çok özleyecek dedi. Augusta ile Edward 18 aydır Fransa'nın güneyinde birlikte oturuyorlardı. Bütün o yaptıklarına karşın bankalar arası kurul genelde öteki plasterlere ödediği tahsisatın aynını onlara da ödüyordu. Her ikisi de hastalıklıydı. Edward'ın iyice ilerlemiş frengisi vardı. Augusta da disk kaymasından muzdaripti ve vaktinin büyük bir bölümünü tekerlekli koltukta geçiriyordu. Hastalığına karşın dünyanın bir ucunda İngiliz topluluğunun taçsız kraliçesi olduğunu Hugh da işitmişti. Çöp çatanlık, küsleri barıştırma, sosyal toplantılar düzenleme ve sosyal kuralları yayma gibi işlerle uğraşıyordu. Annesine çok düşkündü dedi Hugh. Maisie tuhaf tuhaf yüzüne baktı. Neden söyledin bunu? Hakkında söyleyebileceğim başkaca güzel bir söz yok da ondan dedi. Maisie sevgiyle gülerek Hugh'u burnundan öptü. Winfield istasyonuna gürültüyle giren trenden indiler. Bugün Toby'nin okuldaki ilk, Bertil'in de son yılı tamamlanıyordu. Hava sıcaktı, güneş pırıl pırıl parlıyordu. Maisie giysisi gibi aynı puanlı ipekliden yapılmış şemsiyesini açtıktan sonra okula doğru yürüdüler. Okul Hugh ayrılalı 26 yıl içinde bir hayli değişmişti. Eski okul müdürü Dr. Paulson çoktan ölmüştü. Okul alanında bir de heykeli vardı. Yeni müdür dayakçı diye at taktıkları o ünlü sopayı o dendi sık olmasa da o da kullanıyordu. Dördüncü sınıf öğrencilerinin yatakhanesi hala taş yapı şapelin hemen yanındaki eski mandranın yanındaydı. İçinde bütün öğrencileri alacak kadar geniş bir salonu bulunan yeni bir bina daha vardı. Eğitim daha da iyileşmişti. Bertie ve Toby Latince ve Yunanca'nın yanı sıra matematik ve coğrafya da öğreniyorlardı. Bertie ile binanın dışında karşılaştılar. Bir iki yıldır artık Hugh'dan da uzun boyluydu. Çok çalışkan, terbiyeli ve ağırbaşlı bir çocuktu. Okulda Hugh'un başına gelen tatsız olaylar onun başına gelmedi. Onda biraz da Rabinovich kanı vardı. Hugh'a Maisie'nin kardeşi Dan'i hatırlatıyordu. Annesini öptükten sonra Hugh'un elini sıktı. ''Çok kalabalık oldu.'' dedi. ''Elimizde yeteri kadar okul şarkısı sureti yok. Alt sınıfın ufaklıkları harıl harıl kopya hazırlıyorlar. Ben gideyim de onları gayrete getireyim. Konuşmalar yapıldıktan sonra görüşürüz.'' Koşarak uzaklaştı. Hugh hayran hayran seyretti arkasından. Okuldan ayrıldıktan sonra nasıl da nostaljik duygular uyanıyordu insanda. Daha sonra Toby ile buluştular. Küçük öğrencilerden artık silindir şapka ve redingot giymek zorunluluğunu kaldırmışlardı. Toby'nin üzerinde bir hasır şapkayla bir de kısa ceket vardı. ''Sizin için sakıncası yoksa Bertie konuşmalar yapıldıktan sonra odasında sizinle çay içebileceğimi söylüyor, olur mu?'' Hugh gülerek ''Elbette'' dedi. ''Toby teşekkürler baba'' dedi ve koşarak uzaklaştı. Toplantı salonunda Ben Greenburn ile karşılaşınca çok şaşırdılar. İyice yaşlanmış ve bir hayli zayıflamış görünüyordu. Maisie her zamanki gibi dobra dobra ''Merhaba, sizin ne işiniz var burada?'' dedi. ''Torunum okul birincisi'' dedi tersler gibi. ''Yapacağı konuşmayı dinlemeye geldim.'' Hugh bunu duyunca irkildi. Bertie Greenburn'un torunu değildi ki yaşlanan kendi de bilirdi bunu. Yaşı ilerleyince biraz yumuşuyor muydu yoksa? Greenborn emreder gibi ''Gelin şöyle yanıma oturun'' dedi. Hugh Maisie'nin yüzüne baktı. Maisie omuzlarını silkerek oturdu. Ardından Hugh da ona uydu. ''Greenborn duydum ki evlenmişsiniz'' dedi. Geçen ay evlendik, dedi Hugh. İlk karım boşanmamıza itiraz etmedi. Nora bir viski satıcısıyla yaşıyordu. Hugh'un tuttuğu dedektif onların evlilik dışı ilişkiler içinde olduklarını bir haftaya kalmadan kanıtlayıverdi. Greenburn, ben şu boşanma işini hiç onaylamıyorum, dedi. Sonra içini çekerek, ama insanlara akıl öğretmeyecek kadar yaşlandım artık. Bu yüzyıl sona ermek üzere. Gelecek siz gençlerindir artık. En güzel şeyler sizinle olsun. Hugh Maisie'nin elini tuttu, iyice sıktı. Greenburn Maisie'ye hitap ederek, çocuğun üniversiteye gönderecek misiniz, dedi. Gönderemem ki, dedi Maisie. Okul ücretleri o kadar yüksek ki. Greenburn, ben öderdim, dedi. Hem de memnuniyetle. Maisie şaşkınlık içinde, bu inceliğiniz için teşekkür ederim, dedi. Keşke bu inceliği yıllar önce de göstermiş olsaydım. Seni hep bir servet avcısı gibi gördüm karşımda. Bu da benim hatam oldu. Para peşinde koşan biri olsaydın, Plaster'la evlenmek ister miydin şimdi? Seni yanlış anlamışım meğer.
Zararı yok, dedi Maisie.
Ama sana karşı çok kaba davrandım. Pişmanlık duyduğum çok az şey vardır hayatımda. Bu da onlardan biri.
Öğrenciler sıralar halinde salona girmeye başladılar. En küçükler yerlere, büyükler de sandalyelere oturdular. Maisie Greenburn'a dönerek, Hugh manevi evladı olarak Bertie'yi kendi nüfusuna yazdırdı, dedi. Yaşlı adam hüzün dolu bakışlarını Hugh'a çevirerek hiç sakınmadan, çocuğun gerçek babasının sen olduğunu düşünürdüm hep, dedi. Hugh başıyla onu onayladı. Bunu yıllar önce tahmin etmiş olmalıydım ama zararı yok. O beni büyük babası sanıyor. Bu da bana sorumluluk yükler. Biraz sıkılmış gibi öksürdü ve konuyu değiştirdi. Duyduğuma göre bankalar arası kurul kâr payı dağıtacakmış.
Doğru, dedi Hugh. Sonunda Plaster Bankası'na ait bütün mal varlıklarını elden çıkarmış, böylece bankayı kurtarmaya çalışan kurul da küçük çapta bir kazanç elde etmişti. Herkes katılımları üzerinden %5 gelir elde etmiş olacaklar.
Aferin, bu işi başarabileceğini sanmıyordum.
Bu işi Kordova'daki yeni hükümet başardı bence. Miranda ailesine ait tüm mal varlıklarını Santa Maria Liman şirketine devrederek tahvillerin değerini biraz yükseltmiş oldu.
Miranda diye bir herif vardı, o ne oldu? Kötü biriydi.
Mickey mi? Cesedini White Adası'nda bir plajda bulmuşlar. Bir sandık içinde vapurdan düşmüş olacak. Neden ve nasıl o sandığın içine konduğunu da öğrenen olmadı. Hugh cesedin teşhisiyle de çok ilgilenmişti. Mickey'nin ölümünün saptanmış olması çok önem kazanmıştı. Çünkü Rachel ancak o sayede Dan Robinson ile evlenebilirdi. Bir öğrenci dolaşarak bütün öğrenci veli ve yakınlarına okul şarkısının mürekkeple el yazısı birer kopyasını dağıttı. Bu konuda sizden fikir almayı düşünüyordum. Yeni bir banka kurarak işe başlamak isterdim.
Nasıl?
Borsada hisse senetleri bir aydır revaçta. Plaster Limited şirketi örneğin. Siz ne düşünüyorsunuz?
Çok cesur bir fikir. Senin zaten o zaman da çok orijinal fikirlerin vardı.
Greenburn biraz düşündükten sonra ne tuhaf, dedi. Bankanızın iflası sonuçta biraz da becerilerin sayesinde senin şansını arttırdı. İflas ettikten sonra bile alacaklılarına borcunu ödeyebilmiş bir bankacıdan daha muteber kim var bu dünyada?
Siz de bu işin yürüyeceği düşüncesinde misiniz yani?
Elbette, bu bankaya ben bile para yatırabilirim.
Hugh başını sallayarak ne kadar sevindiğini belli etmeye çalışıyordu. Greenburn'un bu fikri desteklemesi çok önemliydi. Kentte herkes onun fikrine saygı duyardı. Onun onayı çok değerliydi. Hugh bu bankacılık planının tutacağını düşünmüştü zaten. Ne var ki Greenburn onun bu güvenini daha da pekiştirmiş oldu. Arkasında diğer öğretmenlerle konuk konuşmacı parlamento üyesi bir liberal milletvekili ve de okul birincisi Bertie olduğu halde okul müdürü içeri girerken herkes ayağa kalktı. Onlar platformda ayrılmış yerlerine otururken Bertie kürsüye yaklaşarak çınlayan bir sesle ''Şimdi hep beraber okul şarkısını söyleyeceğiz'' dedi. Hugh Maisie'nin gözlerine baktı, gururla gülümsüyordu. Piyanoda şarkının giriş notaları duyulduktan sonra herkes şarkıyı söylemeye başladı. Hugh bir saat sonra onlar Bertie'nin odasında çay içerken ayrıldı ve oyun alanından hızla geçerek Piskopos'un korusuna doğru yürüdü.
Hava tıpkı 26 yıl önceki gibi çok sıcaktı. Koru da hiç değişmemişti. Kara ağaçlarla kayınların gölgesi gene öyle sessiz ve nemliydi. Yüzmeye gittikleri göle uzanan yolu hatırlayınca onu bulmakta zorluk çekmedi. Taş ocağının aşağılarına kadar inemedi. Eski çevikliği kalmamıştı artık. Şöyle bir kenarda oturup gölün üzerine bir taş attı. Taş suyun bir cam kadar kımıltısız yüzünü bozdu ve kusursuz daireler halinde küçük dalgacıklar oluşturdu. Hala Cape kolonisinde yaşayan Albert Campbell dışında tek o hayatta kalmıştı. Ötekilerin hepsi ölmüştü. O gün öldürülen Peter Middleton, iki Noel önce Mickey'nin vurduğu Tonio, kendisi de bir sandık içinde boğulan Mickey ve şimdi de Edward Frenge'den ölmüş ve Fransa'da bir mezarlığa gömülmüştü. Sanki 1866'da o gün suların derinliklerinden çıkarak nefret, hırs, bencillik ve acımasızlık, hile ve fesat, iflas, hastalık ve cinayet gibi insan hayatını kurutup yok etmeye yönelik ne kadar gizemli ihtiraslar varsa hepsini yanına alan bir bela gelip onların içlerine oturmuştu. Ama artık her şey geride kalmıştı. Bütün borçlar ödendi. Eğer kötü bir ruh var idiyse o da gölün dibine dönmüş, Hugh hayatta kalmıştı. Hugh ayağa kalktı. Ailesinin yanına dönse iyi olurdu. Yavaş yavaş yürüyerek uzaklaşıyordu ki döndü. Son bir kez daha baktı arkasına. Taşın oluşturduğu daireler halindeki dalgacıklar kaybolmuştu. Suyun yüzünde tek bir kırışıklık yoktu. Dümdüzdü.
Kitabın sonu. 14 Haziran 2022. Sayfa 620.